Selam herkese. İkinci sene düzenlediğimiz ürün yöneticileri için veri analizi eğitim programımız Şubat ayında başlıyor. Toplamda 13 saatlik online eğitim içeren bu programa, ürün geliştirme sürecinde veri okuma ve anlamlandırma konusunda kendini geliştirmek isteyenler katılabilir. Detaylı bilgiye üretimbandı.com veya bölüm notlarından ulaşabilirsin. Ayrıca üretim bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugün gene konsept bölümlere devam ediyoruz. Teknoloji evangelistliği hakkında konuşacağız. Ve bu konuda da gerçekten bence çok yetkili biri. Bugün konuğum Serhat Can. Hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim davetin için.
Ne demek? Ne var ne yok? Keyifler nasıl?
Vallahi güzel. İşte pandemi malum olabildiğince güzel. Öyle söyleyeyim. Evdeyiz. Çalışmaya devam.
Sağlık yerindeyse abi her şey hallediyor
evet.
Ya zaten.
Aynen şu ara öyle.
Okey, ben zaten hani biraz başlığı söyledim ama abi bir seni dinleyelim mi? Neler yapıyorsun, nerede çalışıyorsun?
Tabii abi, hızlıca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 5 sene olacak neredeyse Obsgenie ekibindeyim. Obsgenie de yaklaşık 2 sene önce Atlassian tarafından satın alındı. Şu anda da Atlassian bünyesinde devam ediyorum çalışmaya. Ondan önce de bir 3 sene kadar yazılım mühendisi olarak çalıştım diyebilirim. Yazılım mühendisi dememin sebebi hani hem backend hem frontend biraz daha full stack çalışıyordum. Obsgenie'ye geçtikten sonra orası o zaman da küçük bir ekiptik zaten. Farklı farklı yerlerde mühendis olarak çalıştım ve son 3,5 senedir de bu Technical Evangelist rolünde devam ediyorum. Aynı zamanda da topluluk tarafında da bayağı aktifim. Orada da globalde DevOps Days diye bir konferans serisi var. Orada global organizatör yani core ekipteyim. Onun dışında Türkiye'de de Cloud and Serverless Turkey ve DevOps Turkey diye topluluklarda da organizatör olarak görev alıyorum, destek veriyorum. Yani kısaca böyle.
Süper. Vallahi yani ben bu topluluk işlerini çok seviyorum. Özellikle bu pandemiyle de biraz da böyle bir hareketlendi. İşte gerek emirlerin yaptığı community platformunun da canlanması, gerek toplulukların da bir şeyler yapmaya başlaması. Sizin de her salı yaptığınız YouTube yayını. Ben Azmi'den duymuştum. Merakla da duyuyorum DevOps konularını. Takip etmeye de çalışıyorum elimden geldiğince. Burada da zaten link bırakırız. Bilmeyenler de takip edebilirler. Şimdi biz kendi konumuza dönelim. Bu evangelistlik nedir abi tam olarak? Yani İngilizce bir kelime ne anlama geliyor ve ne yapıyorsun?
Abi şöyle, şimdi sorduğun soruların bazı cevapları net olmayabilir. Çünkü evangelist rolü itibariyle bu geleneksel rollerden değil. Çünkü işte satış rolü, marketing rolü, işte bir yazılım mühendisi, IT tarafı bunlar net şeyler. Artık her şirkette olan şeyler ama bu evangelist dediğimiz rol her şirkette olan bir rol değil ve arada kalan bir rol, bir sürü alana dokunan bir rol. O anlamda birazcık değişik. Ama yani kelimenin kökenine bakarsanız bu arada orada da hani ilginç bir şey var. Evangelist hatta haberlerde falan duymuşsunuzdur belki de aslında kelime olarak hani Hristiyanlığı yayan falan demek. O anlamda hani gezici işte bakarsanız anlamına gezen işte bir şeyler anlatan kişi demek. Hakikaten de birazcık benzer ama biz işte Hristiyanlığı anlatmıyoruz da bir şekilde çalıştığımız şirketin geliştirdiği şeyleri direkt anlatmasak bile hani genelde ona dokunan şeyleri anlatıyoruz. Bu işte developerlara hitap eden, geliştiricilere hitap eden ürünlerde genelde, ürün şirketlerinde olan bir rol bu. Ve yani o şirketin bir şekilde ilgili ürününün hem tanıtımı için hem geliştiricilerden feedback almak, onlardan geri bildirim almak için konferanslara gidiyoruz, içerikler yazıyoruz. Aslında developer tarafında biraz daha, yani bu kelimeyi marketing kelimesini çok sevmiyorlar ama ben çok yanlış bulmuyorum. Ama hani marketing tarafında da bir şey yapıyoruz. Community topluluk tarafında çok daha fazla şey yapıyoruz. Yani bu şirketten şirkete değişir. Hiç marketing tarafında görevi olmayan, rolü olmayan evangelistler de var. Sadece marketing tarafında görevi olan evangelistler de var. Ama kısaca amacımız hani teknik bir üründe geliştiricilerle konuşabilen teknik insanlar lazım. Ve biz bu evangelist rolü aslında bu rol. Yani topluluk tarafında her türlü bu arkadaşlara, bu senin ürünü kullanan kişilere destek verdiğin, anlattığın, onlarla konuştuğun bir rol.
Bir şey sormak istiyorum. Her şirkette yok dedin. Nasıl şirketlerde var? Ve de yani bir de şey, neden yani? İhtiyaç nereden çıkıyor?
Ya tabii ihtiyacını temeline inmek en önemlisi. Güzel soru abi. Bizde mesela ben Opsgenie'de çalışıyorum dedim. Opsgenie'ye bakarsan aslında bayağı DevOps ağırlıklı bir ürün. DevOps mühendisleri diyebilirsin. İşte DevOps ekipleri diyebilirsin. Yani on-call olan kişilere hitap eden bir ürün. Yani bir problem oluyor, sen bunu haberdar oluyorsun. Bir şekilde bu görevi teknik kişiler yapıyor. Şimdi bu tarz ürünleri hedef kitlesi, bizim aslında ürünümüzü kullanacak kişiler çok teknik kişiler. Bayağı geliştiriciler, hatta bizim için DevOps geliştiriciler diyebiliriz. Bu tarz ürünler, yani geliştiricilere hitap eden, işte Software as a Service olabilir bu. On-prem de olabilir ama sonuçta geliştiricilere hitap eden bir ürün olması lazım. Bu Evangelist rolü teknik bir rol çünkü. O hani örnek verirsek de Evangelist rolünü işte bu arada belki bahsederiz. Developer Relations veya işte Developer Advocate rolleri de var. Çok böyle overlap'ı olan işte Technical Evangelist rolüyle bir şekilde çok ortak yönü olan diyeyim roller. Ama çok ciddi farklılaştıkları yerler de var. Bazı kişilere sorarsan tamamen farklı rol de diyebilirler. Bunlar bu arada şey yani net cevabı olan şeyler değil. Kime sorarsan sor farklı şeyler söyler. Onu söyleyebilirim. Ama genelde bu Technical Evangelist tarzı rolleri nerede görüyoruz dersen. Mesela gir mesela şeye Twitter'a veya başka yere LinkedIn'e gir. Sosyal medyaya gir. Göreceğin şeyler Amazon, işte Microsoft, bu tarz işte Google Cloud, bu tarz işte cloud platformlarının mesela yani onlarca evangelisti var. Direkt işte mesela Microsoft Azure ekibinin Azure Advocates diye kendi hesabı var. Ve orada şu anda belki işte 30'dan fazla Developer Advocate, Technical Evangelist de diyebilirsin. Rolünde kişi var. Amazon da aynı şekilde, AWS de aynı şekilde. Onun dışında bu DevOps alanından kendim hani alanın olduğu için, bildiğim için söylüyorum. Bizim rakibimiz olan şirketlerde de 3-4 tane hatta Technical Evangelist rolünde kişi var. İşte bu tarz teknik rollerde, frontend'de de olabilirsin bu arada. Şu an Netlify'a gir mesela, Netlify'in Developer Advocate ekibi bayağı çok ünlü, Twitter'da falan böyle bayağı takipçisi olan kişiler şu an orada Developer Advocate olarak çalışıyor. Bu kişiler bir şekilde bu developerlara erişip onlara anlattıkları şeyle etkileyebilen kişiler. Influencer diyebiliriz belki, yanlış olmaz. Kişiler bu dediğim gibi şey hani geliştirici odaklı bir ürün olması genelde ilk şart diyebilirim.
Şey de var mesela şirketin dışında aslında mesela böyle daha nasıl derler freelance demeyelim de daha kendi başına indie ha buldum indie çalışan ya yani çalışmıyor da yaptığının farkında değil. Mesela ben belki ister istemez böyle sağda solda hem Ruby'ye de espri yaparak hem de 10 senedir de onunla haşır neşir olarak bir şekilde bir şeyler yapıyorum ama bunu böyle çok hani ya benim bir karım yok bu işten sonuçta birini temsil etmiyorum. Bir blog postları yazıyorum ve blogumun çoğunda yazdığım şeyler Ruby ile alakalıdır. Bu tip insanlar da var. Belki bazı şirketlerden para alıyor da olabilirler. Önemli değil. Böyle indie de olabiliyor değil mi? Hani bu işler ister istemez.
Orada şöyle bir şey de var hatta. Genelde bu tarz firmalarda çalışan kişilere yani şu da söylenir. Ya da beklenti o yönde olabilir çünkü tek bir kişi ya da 5-10 kişiyle yapabileceğin etki çok kısıtlıdır. O anlamda bakınca hani işte belki sen kendine de aslında follower demek istemiyorum ama senin dediklerini takip edip onları paylaşan kişiler zaman içerisinde edinirsen aslında sen bir paylaşım yapıyorsun ya da bir şekilde bir tane yazı yazıyorsun ve bu artık senin takipçilerin yoluyla binlerce kişiye ulaşıyor. Onlar da paylaşıyor çünkü sana güveniyorlar. Onlar da senden görüp bu alanda içerik üretmeye başlıyorlar. Bir topluluk oluşuyor. Bu aslında şey hani bir anda exponential diyebileceğimiz bir işte kitleye ulaşabiliyorsun. Yani işte sen bir kişisin ama bir paylaştığın şey 100 kişiye gidiyor. O 100 kişinin de takipçisi 100 kişi var. Bunlar hep şey zaten evangelistlere bakarsan çoğu birbirini tanır ve bir şekilde orada bir network oluşur. Ve senin paylaştığın senin arkadaşın da paylaşır ki orada hakikaten şey olsun yani. Ciddi bir etki olsun. Yani o şey bir kişi tek paylaşımlarıyla senin istediğin kadar istersen 50 bin tane takipçin olsun 50 bin kişiye sen ulaş. Onlar paylaşmıyorsa bunu alanın etki alanın çok dar oluyor. O anlamda dediğin çok doğru. Zaten bu büyük firmalarda genelde hedef de şeydir yani. Evet işte takipçi sen sadece yapma senin için paylaşsınlar. Ben mesela AWS Community Hero'yum aynı zamanda. AWS tarafında da bayağı bir şey yaptığım için orada da böyle bir unvan veriliyor bazı kişilere. AWS Community Hero olmak ne demek? Yani AWS adına aslında bir şekilde bu evangelistik rolü tarzı bir rol yapıyorsun ve bunun için bir ücret almıyorsun. AWS için yapıyorsun. Ya bunu bana da yararı var. Ben seviyorum da. Senin dediğin tam bu aslında. Yani o şey firmaların çok yapmaya çalıştığı bir şey.
Yani şey falan görüyordum ben. Bu Go'nun ilk çıktığı zamanlarda böyle birkaç tane gerçekten çok follower'ı olan böyle eski developer'lar yaşça büyük hep Go ile ilgili bir şeyler yazıp yazıp paylaşıyorlardı. Yani hani bir anda böyle Ruby yazan takip ettiğim insanlar da Go'ya geçtiler. Böyle bir ya geçtiler diyorum çünkü onunla ilgili çok post yapmaya başladılar falan böyle bir o, gerçekten bu kavramı bilmiyordum o zaman. Yani o, biraz orada aydım. Ya aa dedim böyle yani hani böyle bir şey varmış demek ki. Gerçekten bu evangelist kavramına hiç haberim yoktu benim. Ben bunu öyle şey sanıyordum. Böyle Twitter'da insanların bio'larında görüyordum. Şeylerinde, biyografilerinde. Yani işte yazıyor oraya. Demek ki ona da öyle diyorlar falan. Hani sonuçta title'lar bizim uydurduğumuz şeyler. Yani en nihayetinde hepimiz software
Tabii
developer'ız ya da
tabii.
software engineer'ız. Hatta ikisi de kesişim yani. Full stack developer diyor. İşte Rails developer diyor. Yani Rails developer da kardeşim ya bir satırda CSS yazmıyor musun yani mesela attım şimdi falan. Yani böyle bizim uydurduğumuz şeyler olduğu için birileri uydurmuş dedim. Ya şey konusunu merak ettim. Hedef dedim. Bak sen şimdi mesela hedeflerimiz falan dedin. Şimdi sen bir şirkette çalışıyorsun ve şirket sana bir para veriyor ve doğal olarak bir hedef bekliyor senden, bir şeyler bekliyor. Bu nasıl oluyor?
Bu birazcık o en başta bahsettiğim konuya da denk geliyor aslında. Şirketin kimi hedeflediği, işte hangi aşamada olduğu, ne kısımda desteğe ihtiyaç olduğuyla ilgili çok değişebilen bir şey. Burada ben biraz kendi hikayemden örnek vermek istiyorum. Çünkü yani benim oradaki mesela Opsini'deki Technical Evangelist'e geçişim, zaten ben mühendistim, yazılım mühendisiydim. Daha sonra işte o arada ben bu topluluk vesaire işlerine girmiştim. Kendim normal yazılım mühendisi olarak aslında bir şeyler yapıyordum. Sonra bir işte konferansta sunum yapayım diye, yani kısaltıyorum birazcık ama konferansta sunum yapayım diye bir yurt dışına gitmiştim. Orada ufak bir sunum yapmıştım. İşte DevOps'a İstanbul'da daha sonra bir sunum yapmıştım derken aslında böyle yavaştan konuşma işlerine girmiştim. Bir yandan blog post da yazıyordum bizim blogumuza. Şimdi burada benim evangelistliğe geçiş rolümde şöyle bir şey oldu. Marketing ekibinin aslında bizim o zaman çok küçüktü ve teknik anlamda desteğe ihtiyacı oluyordu. Yani ben mesela o anlamda şey, marketing ekibine çok daha yakın başladım bu işe ve hatta marketing tarafına report ettim, öyle söyleyeyim. Hani ne denir bilmiyorum Türkçesi. Şey, market benim yani patronum aslında VP of Marketing'ti, benim yöneticim. VP of Marketing'ti. Bu aslında alışılagelmiş bir şey mi? Ya yani böyle yapan çok firma var. Marketing tarafına evangelistleri koyan da var. Normal mühendislik tarafına CTO'nun altına koyan da var. Satışa koyan çok görmedim ama olduğunu duydum. Kendi başına hani bir alan gibi topluluk, işte community tarzı bir şeyin altına koyup community'yi genelde ya marketing'e ya işte yazılım tarafına bağlayanlar da var. Benim şeyim de marketing'deydi. Orada marketing'e bağlayınca da birazcık marketing'le alakalı hedeflerin oluyor şirkette. OKR derler, işte goal derler, ne dersen de o hedeflerin marketingle alakalı oluyor birazcık. Benim durumda mesela bizde en başta içerik çok eksikti. Biz hedef olarak mesela işte 3 aylık genelde hedef koyuyorsun. Bu bizde böyleydi o zaman. Ve mesela bir tane white paper yazacağım, 4 tane blog post yazacağım gibi, böyle birazcık şey, yani değişebilir tamamen ama hedeflerimiz bu tarz, işte marketing tarafının da ihtiyacını görecek şekilde teknik anlamda bir içerik üretme anlamında benim hedefim vardı. Ya yani onun dışında benim işimin 3 tarafı vardı bu rolü biz tanımlarken konuştuğumuzda. Birisi topluluk tarafı, community tarafı. Ben gireceğim işte, ilgili soruları cevaplayacağım. Teknik sorular gelirse destek vereceğim. Bu işte Slack kanalları var çünkü bir sürü mesela. Twitter'da, orada burada bir sürü yerde sorular geliyor. Onlara destek vereceğim. Organizasyon yapacağım. Bunları ölçmek çok zor. Yani ben diyemem ki İşte 2 tane etkinlik düzenleyeceğim. Bu bayağı bir şey. Hani uzun vadede önceden karar verilebilen şeyler bunlar. O 3 aylık süreçte işte ben 2 tane etkinlik yapacağım demek birazcık zor. Ama hedef olarak genelde şey diyebiliyorsun, mesela konuşma tarafı da vardı benim işimin tabii, sunum tarafı. Orada da işte 3-4, en azından 4 tane konferansta işte konuşacağım bir şekilde. Konferans ya da etkinlik. Böyle hedefler belirliyorduk. Ama hiçbir zaman hani onların yani tuttuğu tutmadığını çok böyle aşırı takılmadı benim şeyim, yöneticim. Fazlası oldu, eksiği oldu, yeri geldi. Çok böyle sert değildi çünkü ben tektim. Hep technical evangelist olarak şirkette tektim şu ana kadar. O anlamda birazcık şey, yani farklı, böyle daha büyük technical evangelist ekibi olan firmalarda diyeyim, biraz daha bu işler farklı yürüyor. Bildiğimi söyleyeyim birazcık mesela. Mesela AWS arkadaşlarla konuştuğumda orada bildiğim kadarıyla oradaki technical evangelist rolündeki arkadaşlar da işte her hafta bir şey yapacaksın diye bir hedefleri var. Bir şey ne demek? Bu bir içerik olabilir, bu bir konuşma olabilir bir yerde. Mutlaka her hafta senden bir tane topluluk içerisinde yaptığın bir şey bekliyorlar mesela. Bununla ilgili bu arada bir sürü şey var, sunum var, izleyebilirsiniz. Nasıl ölçerim? Çünkü etkiyi ölçmek çok zor. Kaç kişiye konuştuğunu ölçebilirsin ama o kişinin senin bir şekilde ürününle ilgili bir şey yaptığını ölçmen çok zor. Veya o kişiyi satış hedefi koyarsan kendine, o zaten en kötüsü aslında. Çünkü satış hedefi koydun, adam duydu senden bir şekilde. 2 sene sonra alacak belki, ihtiyacı olduğunda alacak. Ama senin sayende alacak çünkü duydu seninle, sohbet etti orada, bir şekilde markaya ısındı. Hani bu tarz satış hedefi koymak çok doğru değil o yüzden bu tarz rollere. Ama hani şey, koyanlar da var, öyle söyleyeyim.
Şimdi sen anlatırken aklıma şey geldi. Biz burada Burak'a selam olsun. Burak'la da konuşmuştuk, Yiğit Kaya'yla. Open Source Engineering. O da şeyde Sentry'de Open Source Engineer. Community yönetme, sorulara cevap verme yapıyor falan. Hani oradaki pull request'ler şu bu. O bölümü de dinleyebilirsiniz. Koyarız gene linklere. Çok böyle kulağıma yakın geldi aslında. Sonuçta o da bir Sentry'nin bir şeyle uğraşıyor. Sen peki kod yazıyor musun? Yani bir geliştirme yapıyor musun?
Burak'ı bu arada ben çok severim. Burak'la hatta Londra'da tanışmıştık. Ben Londra'ya sunuma gitmiştim. Twitter'da bir şey paylaşmıştım. Burak da o zaman Facebook'ta çalışıyordu. Abi gel dedi, tanışalım dedi. Beni Facebook ofisini falan gezdirdi. Güzel bir anımız var yani.
Güzel anıymış
fotoğraf
gerçekten.
Fotoğraf falan çekilmiştik.
Biz Burak'la...
Evet ben yani nereden gezeceğim?
Bizim yüz yüze şeyimiz oldu. Daha çok zamanımız olmadı herhalde. Bakalım kısmet artık.
Aynen çok iyidir Burak. Selam olsun ona da dediğin gibi. Yani şöyle kod yazıyor musun? Güzel soru. En başta demiştim ya hani şirketten şirkete çok değişebilen bir rol ama teknik bir rol. Orada işte şöyle bir şey var. Mesela Burak'ın durumunda o bir open source bir üründe hakikaten maintainer'dı. Yani orada o kodu yazan da kişi aynı zamanda. Topluluğa destek veren bir kişi. Orada ister istemez toplulukla içli dışlı oluyorsun ve hakikaten orada şey yani sadece işte bir evangelist değil bayağı oradaki mühendis ve aynı zamanda open source olduğu için de bir şekilde evangelist'ini de yapmış oluyor. Twitter'da vesaire de paylaşır paylaşmaz o farklı bir konu ama orada destek de vermesi gerekiyor. Sonuçta mühendis zaten orada bir soru sorduğunda pull request'lere vesaire bakıyor. Otomatikman bir public bir şey de yapmış oluyor yani. Orada bir evangelistlik yani ucundan dokunuyor doğru. Yani orada mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Framework'ün bir şekilde evangelistiysen, bir işte dilin evangelistiysen, bir platformun evangelistiysen genelde şey teknik olarak senin işte bir kod örneği yazman bekleniyor. İşte bununla ilgili bir blog post yazman bekleniyor. Bunu promote edici yani kısaca anlatıcı, geliştiriciler anlatıcı bir şeyler yapman bekleniyor. Benim durumumda şöyle bir şey vardı. Biz DevOps alanında bayağı insana dokunan bir ürünüz aslında. Ne demek bu? İşte bir problem olduğunda o on-call muhabbeti bayağı işin işte insani tarafıyla aslında ilgili. Çünkü gece 2'de işte alert geldi ne yaparsın? Yani burada mesela kod yazılacak durumlar var, kod yazılmayacak durumlar var. Örnek vereyim hemen. Benim mesela Slack app'ine, işte chat app'ine ufak tefek böyle işte yeni GitHub'a koyduğum birkaç bir şey vardı. Yani burada işte geliştiricilerin, bizim ürünümüzü kullanan kişilerin kullanabileceğini düşündüğüm şeyler implement edip koymuştum. Ufak tefek böyle GitHub repolarımız var. Ama onun dışında benim hani bir işte maintain ettiğim veya bir şekilde yani dışarıya açtığımız falan bir kod olmadığı için bizim ürünü bayağı girip hani kod yazmadan kullanabildiğim bir ürün olduğu için öyle söyleyeyim. Hiç kod yazmadan normal SaaS uygulaması girip oradan işte giriyorsun ayarlarını diyeyim. Konfigürasyonunu yapıyorsun ve kullanıyorsun. O anlamda çok fazla kod ihtiyacı yoktu ve ben zamanla tabii bu kod yazma işini bayağı bırakmış oldum. Şu an yazıyorum ama birazcık daha keyfine kendim işte site proje için falan yazıyorum. Yani şirketten şirkete değişir onu söyleyebilirim ama şunu da söylemek lazım. Genelde geliştiriciye hitap ettiği için %90'ı bir şekilde kod yazıyor bu roldeki insanlar.
Şimdi anladığım kadarıyla senin de hikayenden bir background'da bir teknik bir hikayenin olması gerekiyor. Yani bir developer olman ya da merakının olması gerekiyor. O zaman şeyi sorayım mı? Yani böyle tabiri caizse evangelist olunuyor mu, doğuluyor mu? Yani mesela sonradan olabilme ihtimali var mı yoksa böyle bir vizyonun mu olmak zorunda?
Abi güzel soru. Bence kesinlikle sonradan olabilirsin zaten. Vizyondan ziyade şu. Bir, ben Opsini'de çalışmıyor olsaydım büyük ihtimalle bu rolde çalışmıyor olurdum. Yani o hani ben bu rol güzelmiş işte bu role geçeyim diye bir şey değildi bu. Bu süreçti. Şirketin ihtiyacıydı. Benim isteğimdi. İkisi birleşti. Doğru zamanda doğru yerde diyeyim. Ben bu rol çıktı. Böyle bir rol yoktu şirkette zaten. Hala yok. Biraz ihtiyaç meselesiydi o zaman. Ben ya orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence burada en önemlisi kişinin hakikaten birilerine bir şeyleri anlatmayı seviyor olması lazım. Sunum yapmayı, içerik yazmayı, etkinlik düzenlemeyi, topluluklarda aktif rol almayı seviyor olması lazım. Hepimizin vardır yani şirketinde mesela. Müthiş yani mühendisler var bizim şirkette de mesela ama sevmiyor yani. Topluluğa oraya gidip hani sunum yapmayı sevmiyor, içerik yazmayı sevmiyor. Yani hiçbir işte Twitter, LinkedIn olmayan tanıdığım belki en iyi 3 yazılımcının 3'ünde belki hiç aktivitesi yok yani şeyde sosyal medyada. Şimdi bu arkadaşlar müthiş mühendisler ama bir şekilde sevmiyor yani işin o tarafını. İnsanlarla işte anlatmayı sevmiyor orada dışarıda. İçeride bu arada çok aktif sosyal insanlar bunların çoğu onu da söyleyeyim. Ama şirket içinde yani dışarıyı bunu pazarlamayı, bunu bir şekilde anlatmayı, bunu bir şekilde işte içeriğini yazmayı, sunumunu yapmayı çok sevmiyor. O anlamda bence o tarafı seviyor olman en önemlisi. Müthiş böyle mühendis olmana her şeyin en iyisini bilmene gerek yok. Ama bir şekilde basitleştirebiliyor. Basit bir şekilde geliştiricilerin anlayabileceği bir şekilde anlatabiliyor olman lazım. Bir şekilde bu işte kod tarafının dışında mesela doküman yazmayı da sevmez ya geliştiriciler abi. Yani onun gibi yani senin o geliştiricilerin sevmediği, normal klasik geliştiricilerin sevmediği bir sürü şeyi seviyor olman ve bunlara zaman ayırmayı seviyor olman lazım. Onları seviyorsan, şirket buna uygunsa bence çok da güzel olursun yani öyle söyleyeyim.
Orada şey konusu var zaten. Bir sosyal tarafının biraz daha güçlü olması lazım herhalde. Bir topluluğa karşı konuşma, aslında bilmediğim bir şeyi de biliyormuş gibi karşıya onu tırnak içinde, şimdi ben yapıyorum sen görüyorsun, tırnak içinde satma, yani bir yerde öyle bir pazarlamacı rolüne de girmen gerekiyor. Mesela şeyi soracaktım ama zaten sen söylersin. Yani o ürüne çok mu, yani o şeyi, o teknik birikiminin çok mu olması lazım? Mesela teknik bir şey satıyorken, ya satıyorken özür dilerim, birine böyle hani onu kullanmasını ikna etmeye çalışıyorken bir yerlerinde bir şeyler söylemen lazım. Onun bilmediği böyle alıcalı bulacalı bir şeyler. Bu tarafta mesela daha böyle soft skill diyebileceğimiz skill'lerin nelerin olması gerekiyor bu evangelistliği, iyi bir evangelist olabilmek için?
Abi önce şeyi, birkaç bir şey netleştireyim. Yani şöyle bir şey var. Bir kere o bir şekilde anlattığın alanı iyi bilmen lazım. Ama o satma konusu ya da işte o kelimeyi işte satıyor musun, yani bir şekilde satıyorsun ya da marketingini yapıyorsun konusunda şöyle bir şey var. Onu özellikle söylemem lazım. Çünkü diğer bir sürü evangelist arkadaş var. Onlara da haksızlık olur onu söylemezsem. Ya benim için de geçerli bu. Ben mesela Opsgenie'yi anlattığım neredeyse hiçbir sunum yok. Bir tane sunumda anlattım. O da Atlassian'ın kendi etkinliğiydi. Rica ettiler. O zaman Opsgenie'yi anlattım. Ben hep on-call nedir? On-call kültürünü nasıl işte daha sağlıklı şirketinde kurarsın? Incident response takımı nasıl oluşturulur? Bu takımdaki işte roller nelerdir? İşte mikroservis ortamında incident response yapacaksın. Burada işte nasıl davranmalısın? On-call best practice'leri nelerdir gibi. Biraz daha insanları bu alanda eğitici, hep aslında bu alanda eğitici sunumlar, içerikler geliştirdim. O anlamda hani direkt ben Opsgenie'de çalışıyorum dışında çok nadiren böyle Opsgenie'den örnek verdiğim şeyler oluyordu. Belki çok güzel bir içerik yazmışımdır. İşte sunumun sonunda şuradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz diye söylerim. Ama Opsgenie'yi direkt satma hedefli falan böyle hiçbir şey yapmadım şu ana kadar. Hani direkt Opsgenie'yi anlattığım bir şey de yok. Bu arada ters de teper. Zaten yani şey olur yani, geliştirici kötü hisseder kendi, bana bir şey mi satmaya çalışıyorlar. Hakikaten amacımız zaten orada satmaktan ziyade bizim bir yaptığımız bir şey var. Bir alanda bir şey yapıyoruz. Bu alanda da gerçekten sana bir fayda sağlıyoruz. Buna inanmazsan da bu arada geliştiriciler de bunu anlar. Ben gerçekten Opsgenie'ye yaptığım şeye inanıyordum yani. Bunu severek de anlatıyorum hala. Ya buna inanmazsan o anlaşılır. Zaten otantik olmaz. O zaman klasik bir işte marketingçi olmuş oluyorsun. O şeyin, bu işin ruhuna çok aykırı bir şey zaten. İşin bir tarafı gerçekten hani bu on-call DevOps alanını iyi bilmen lazım. Benim için mesela, ben iyi bildiğimi düşünüyorum. Benzer şekilde bu developer advocate arkadaşlar da evet, en cinciğine buncuğuna kadar belki her şeyi bilmiyor olabilir ama gerçekten o işte çok zaman harcamış insanlar oluyor. Böyle gelip işte bir ay bir şeyler öğrenmiş onu anlatıyor değil. Bayağı işte yıllarca bu alanda zaman geçirmiş insanlar oluyorlar genelde. O önemli bir nokta. Çünkü insanlar geliyor sana bin bir çeşit soru soruyor. Hiçbir soruya cevap veremiyorsan da çok bir anlamı yok senin oraya gidip sunum yapmanın da. Çünkü inan o konferanslara gittiğinde esas yararlı kısım o sunumu yaptıktan sonra indiğin, sohbet ettiğin kişiler. Çünkü o kişilerle birebir bir ilişki kuruyorsun. O kişilerle ben hala onlarca kişi var. İşte Twitter'dan oradan buradan sürekli konuştuğumuz, hala arkadaşlığımızın devam ettiği. Bir şekilde ben biliyorum ki o arkadaşlar da benim o zaman anlattığım, onlara sohbet ettiğimiz şeyleri başkalarına anlatıyor. Yani o dediğim gibi bir şey, zamanla gelişen, tecrübeyle oluşan bir şey. Ha şey yok mu? Junior diyebileceğimiz arkadaşlar çok az bizim bu alanda bu arada. Yani junior rolünde bir evangelist neredeyse yok.
Not aldım, ben bir soracağım, sen söyledin.
Ya çünkü bunu merak ediyor arkadaşlar. Biraz tecrüben olması lazım yani. Öyle bir senelik işte yeni mezun olmuşum. İnanılmaz bu arada, böyle basitleştirip bir şeyleri anlatan, bir senede böyle hani tecrübesi olan çok insan var. Gerçekten çok başarılılar. Müthiş de evangelist olurlar. Ama nadir var. Yani yok demek haksızlık olur. Biliyorum da, tanıyorum da. Ama genelde bakarsan da böyle en azından sektörde bir şekilde 5 sene tecrübesi olan, alanında en azından 5 sene zaman harcamış insanlar genelde bu rollere geçiyor. Çünkü birazcık dolu olman lazım ki o sunuma çıktığın zaman düzgün bir sunum yapabil, indiğin zaman insanlarla düzgün bir iletişim kurup onların sorularına cevap verebil ve hakikaten de dolu bir içerik yazabil. Çünkü yani herkes içerik yazıyor şu an. Senin içeriğin düzgün olmazsa, çok boş içerik olursa açıkçası etkisi de çok klasik bir işte alanda uzman olmayan bir firmaya gidip bir işte azıcık bir para verip yazdırdığın içerikten farklı olması lazım yani. Değerli bir içerik olması lazım. O anlamda da birazcık tecrübe gerekiyor.
Peki şey soracağım, yani buradan girdik aslında, bu soruyu daha sona sakladım ama madem soru artık konu şey, hı hı. Ben tam not aldım gerçekten çok komik bir şekilde, bir saniye sonra sen söyledin, tam soru işaretimi koydum notlarıma.
Konu oraya gitti.
Ya böyle evet, yetiştirme mevzusu, çünkü genelde bizi dinleyenler böyle yaşça bir küçük olanlar olabiliyor, sektöre yeni girmiş olanlar olabiliyor ya da kariyer değişikliği gibi düşünenler de olabiliyor aslında. Ya buna biraz değinebiliriz yani, bu mesela şey mi? Böyle sen bir noktaya geldin, 15-20 yıldır yazılımcılık yapıyordun ve hani yönetici mi, evangelist, yani o arada mı sende oldu? Ya da hani diğer türlü de bakabiliriz açıya. Bir böyle arkadaşlar var. Sen şey diyor musun omzuna dokunup? Ya senden de iyi evangelist olur. Blog post yazıyorsun, işte YouTube kanalların var, çekiyorsun. İnandığın güzel şeyleri güzel anlatabiliyorsun. Böyle böyle baksana falan. Yani böyle bir yönlendirmeleriniz falan var mı?
Güzel söyledin abi. O en baştaki gene biraz konuya geliyor, ihtiyaç meselesi. Ama sen istiyorsan da böyle roller özellikle yurt dışında çok var. Yani sen hakikaten blog post yazmayı seviyorsun, işte bakıyorsun. Yani bu arada evangelistik pandemi öncesi zevkli de bir iş. Çünkü dünyanın bir sürü yerine gidip sunum yapıyorsun. Yani ben evangelist olmadan önce yurt dışına çıkmamıştım, öyle söyleyeyim. O zamandan beri 20'den fazla şehir gezdim. Amerika'da, Avrupa'da yani bayağı bir yer gezdim. Yani hayal edemeyeceğim yerlere gittim, öyle söyleyeyim. Hayal edemeyeceğim deneyimler yaşadım o sayede. Çünkü birkaç gün ekstradan kalıp işte oraları gezdim ettim. Evangelist'in bir de çok güzel bir tarafı da var. Bu role geçmek isteyen kişiler genelde aslında yazılım tarafından geçiyorlar. Ama işin community tarafı da olduğu için, bu arada community manager, işte community tarafında roller de var. Eğer çok teknik değilse insanlar, bu roller şirkette değişebildiği için gene bu rolde de olabilir. Ya da community manager rollerinde de olabilirler. Benzer roller. Overlap olan roller, öyle söyleyeyim. Developer advocate'lar birazcık daha değişik çalışabiliyor, onu da söyleyeyim. Birazdan bahsederiz belki developer advocate'la farkı nedir falan diye. Orada evangelistik yani rolünde şunu söyleyeyim, Türkiye'deki arkadaşlar, hani sonuçta zaten Türkiye'den dinliyor arkadaşlar bu yayını. Bu tarz software as a service, işte yazılım ürünü yurt dışına satan firma olması lazım ki hani bu tarz bir role kesin ihtiyacı olsun. O tarz firma çok az. Ben hani Opsgene'in dışında böyle belki birkaç tane sayabilirsin, ama yurt dışına hani açılmış, hakikaten yurt dışında etkin bu alanlarda firma sayısı az. Olan firmalarda da belli bir büyüklüğe gelmesi lazım. Çünkü çok küçükken de belki işte doğru düzgün daha hiç içeriğin yok, marketing yapmıyorsun vesaire. Çok paran yok belki, o da var yani. Çünkü yatırım olması lazım bir şekilde, bunlar masraf yani. Bu tarz hani ihtiyacın olduğu firma sayısı az Türkiye'de. Ama Londra'ya git mesela, zaten Londra Avrupa'da hani teknolojinin merkezi. Londra'da yani bir ararsan LinkedIn'den falan girip Evangelist yaz mesela, ya da işte Developer Advocate yaz. Hani 10 taneden fazla çıkacağına adım gibi eminim. Bakmadım en son, çok oldu bakalı, ama bayağı bir rol var. Bir şekilde alakalı da bayağı bir rol var. Çünkü orada yani 5 bin, 10 bin işte üyeli falan, belki onlarca etkin işte organizasyon var. Her sene 100 tane belki konferans oluyor. İnanılmaz güçlü bir ekosistem var orada. Yani orada hani genelde böyle teknolojinin en high-tech firmalar o taraflarda olduğu için roller genelde bu tarz roller yurt dışında oluyor. Bir de işin şu tarafı da var. Globale yapıyorsan, genelde globale çünkü yapılıyor bu tarz roller, İngilizcenin iyi olması lazım biraz. O anlamda da hani Londra gibi bir yerde çalışan bir insanın genelde İngilizcesi daha iyi oluyor zaten. Bizde hani ofis buradaydı. Benim İngilizcem yeterli seviyedeydi zaten. O çok sorun olmadı, ama sıfırdan mesela bir işe başvuruyor olsaydım Londra'da belki daha zor olabilirdi işim, öyle söyleyeyim.
Muhtemelen benim başıma benzer bir şey çok kariyerin başında gelmişti. Bu Code School'la görüşüyordum. Onlar hani gel seni bir teknik şey olarak deneyelim dediler. Yani technical support böyle sonra işte Stack Overflow profilin var mı falan dediler. Vardı, yolladım. Sonra şey işte İngilizcen yani çok şey değil. Ben bizce yazım dilin o kadar iyi değil. Biraz daha bekle dediler. Hala bekliyorum. Şirket satıldı tabii bu arada, Pırıl'ı saydı. Neyse, önemli değil. Biz de kariyerimize başka noktalara gittik. Şimdi şey, developer advocate değil mi? Yanlış söylemiş olabilirim.
Advocate,
Onu
evet.
bir şey
Advocate,
yapabilir miyiz? Yani onu bir
developer
farkını sen anlattın aslında ama istersen biraz daha derine girelim. Yani o sanki
advocate.
biraz
Olur.
daha teknik mi kalıyor senin pozisyonuna göre?
Abi teknik kalıyor denemez. Dediğim gibi, çünkü şundan dolayı denemez. Şirketten şirkete değişebildiği için. Yani sürekli kod yazan technical evangelist arkadaşlarım da var. Çok az kod yazan developer advocate arkadaşlarım da var. O anlamda tekniklik bunu karşılaştırmak için doğru bir şey değil. Bu arada yani bu bahsettiklerim, bu rolde olan bir arkadaş varsa Türk mesela, yani İngilizce olsaydı belki karşı çıkan, çünkü arkadaşlar olabilirdi. Bazı söylediğim şeyler şirketten şirket o kadar çok değişiyor ki, hani bu benim tecrübem. Bu benim şirketimde yaşadıklarım. Bundan önceki verdiğim örnekler. Başka şirketlerde farklı olabiliyor. Ama mesela developer advocate'ların genelde technical evangelistlerden ayrıldığı nokta şu oluyor. O yüzden de bu arada mesela Google'da işte biraz daha böyle işte kendi developer ekosistemi olan Atlassian'da da bu arada öyle. Firmalarda developer advocate rolleri daha çok oluyor. Bu arkadaşların en büyük farkı şu: technical evangelist rolündeki kişiler birazcık daha ekosistemin dışında, daha işte bu sizin ekosisteminizde olmayan, kişilere yönelik içerik geliştiriyorlar genelde. Genelde ama. Çünkü AWS mesela developer advocate değil bu rolün adı. Technical evangelist. Ama o arkadaşlar AWS ekosistemini bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü AWS kendi başlı başına zaten devasa. Ama daha küçük firmalarda genelde konuşursak technical evangelist biraz daha dışa yönük. Ürünü bilmeyen kişilere anlattığın şeyler. Developer advocate bayağı mesela Atlassian içinde developer advocate'lar var. Atlassian'ın kendi developer işte portalı var. Orada Jira uygulaması mesela geliştirmek istiyorsun. İnanılmaz işte detay var. Orada örnek geliştiren, işte topluluğun sorusu olduğunda cevaplayan, mesela örnek bir işte Spring uygulaması yapıp oraya koyan, çünkü böyle bir ihtiyaç var. İşte bir Slack grubu var diyelim. Bu Slack grubunda Atlassian ekosisteminde sorusu olan kişinin sorularını cevaplayan kişiler aslında bu arkadaşlar. Yani teknik support tarafına mesela yakınlar biraz daha ama tam öyle değiller. Çünkü hakikaten kod yazıp biraz daha public share de yapıyorlar. Biraz şirketten şirket değişebilir için net bir şey veremiyorum ama en büyük fark şu diyebilirim. Developer advocate biraz daha işte product'la da ilişkisi olan genelde. İşte geliştiriciyle birebir konuşan, kendi ekosisteminde bunun arkadaşlara destek veren, geri bildirim alan ve bunu product'a veren kişiler. Technical evangelistler de bunu yapıyor genelde. Ama technical evangelist birazcık daha işin işte marketing tarafına birazcık daha yakın. Konferanslara gidip bunların işte sunumunu yapmayı birazcık daha önceliklendiren kişiler. Developer advocate'lar da bu arada sunumlar yapıyorlar genelde. Ama böyle bir ufak bir fark var diyebilirim. Bu farkın hiç olmadığı, farklı farklı aynı title'ı başka şey için kullanan şirketler de var ama.
Yani burada bir şeyi söyleyeyim senin özelinde. Yani bu podcast, Üretim Bandı podcastinde hiç böyle bir tavsiye vermiyoruz. En azından benim yaptıklarımda. Biz tamamen sen konuğum da ben de kendi tecrübelerimizden yola çıkarak doğruyu ve yanlışı söylüyoruz. İnsanların onu anlayıp anlamaması onlara kalmış. Yani o bizim şeyimizde değil. O yüzden rahat ol abi. İstediğin gibi, istediğin dilde konuşabilirsin. Ben sadece tabii, İngilizce ve Türkçe biliyorum ama öyle bir şey. Oradan oraya tanım değişir. Ya full stack diyoruz bugün.
Doğru.
Bence backend'le frontend yazan öbürü diyor CSS de yazmalı. Olabilir. Bence de yazmalı falan. Yani çok önemli değil yani. Bence.
Ya burada
çok takılmayalım.
Öyle bir şey var. Doğru abi. Burada öyle bir şey var ki hani onu söyleme sebebim şuydu. Bu gatekeeping falan da derler ya biraz. İşte bir şekilde hani bir şeyi çok savunan, güçlü savunan çok insan var bizim alanda da. Yani Türkçe değil de İngilizce olsaydı işte söylediğin şeylere biraz daha belki dikkat etmen gerekiyor. İnsanlar yanlış anlıyor. Sen niye böyle dedin diyebiliyor. İnan diyebiliyor. Garip bence. Çok da fazla takılmamak lazım. Ben takılmıyorum ama yani şundan demek istiyorum. Girecekler technical evangelist ya da developer advocate ne diye aradıklarında farklı farklı tanımlar bulacaklar. Bu çok normal. Çok güzel podcastler de var bu arada community management ile ilgili. Bir adını şimdi hatırlayamadım. Community Pulse. Evet. Community Pulse diye podcast var mesela. Bizim hatta rakip firmanın şu an yoklar. Ayrıldı oradan. Microsoft'ta şu an. Jason Hand diye bir arkadaş var. Onun da olduğu bir podcast. O mesela bence bu alanda mesela bir şeyleri merak ediyorsanız, dinlemek istiyorsanız, podcast seviyorsanız gayet de hani bilgilendirici. Benim zamanında dinlediğim ve bir sürü şey öğrendiğim bir podcast. Bunu dinliyorsanız, podcast'e merakınız varsa bakabilirsiniz bence.
Vallahi şu community management olayını, manager olayını da ben buradan sesleneyim. Ya senin de tanıdığın varsa çekmek isterim. Benim de çok merak ettiğim bir şey. Bana çok eğlenceli de görünüyor. Böyle community manage etmek yani tabii ki çok zordur. Kendimle bir topluluğun içinden hem kurucu oldum hem de bir şeyler yapmaya da çalıştım ve çoğu zaman da bazen sinirlendiğim bir şey olduğu için de bence kocaman atıyorum şey Google bilmem ne community manager falan yazılıyor böyle wow diyorum yani ama bir yandan da merak ediyorum. Buradan da açık çağrı olsun. Şimdi abi çok güzel biz programımızın sonuna yaklaştık yani dakikalar azaldı. Bu noktada artık şeyi sormak istiyorum yani dünyaları geziyorum diyorsun hiç gitmedim diyorsun İngilizce diyorsun birçok insanla tanışıyorsun farklı kültürlerden farklı milletlerden insanlar ve bu çok güzel bir şey bence ve bunun üstüne bir de para alıyorsun. Hani o da çok eğlenceli sevdiğin şeyi yapıyorsun çünkü bir kere sevmen lazım karşı tarafa en azından işte on kolun ne olduğunu anlatabilmen için onu senin onu o konsepti sindirmiş olman lazım. Abi ne tavsiye edersin? Yani bu böyle sevimli geldiyse bu bazı insanlara, onlara buradan neler tavsiye edersin? Ara ara söyledik ama şöyle bir toparlarsak son olarak neler yapsınlar? Nasıl geliştirsinler kendilerini? İngilizce
sen
hariç.
De güzel. Evet. Yani İngilizce zaten onu hani söylemeye gerek yok. Evet, sen zaten sen bu arada güzel özetlemiş de oldun biraz. Yani İngilizceyi söylemeye bile gerek yok ama şunu söylemeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü İngilizce işte iki tarafı var bu işin. Birçok bilmeden hakikaten biliyorum diyen taraf var ama bir de yani konuşabiliyor aslında ama bir şekilde rahat hissetmiyor. Yani çok da dert etmemek lazım. Ben gördüğüm şuydu. Yurt dışında da yani çok böyle hakikaten hani benim bir sürü kendine sunum yapacak kadar güvenmeyen arkadaşından çok daha kötü İngilizcesi olan orada sunumlar yapan insanlarda gördüm. O anlamda çok korkmayın, adım atmak lazım. Onu söyleyeyim bir. Çünkü güven problemi oluyor İngilizce'de bizde. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmuyor bizim. Yani görüyoruz belki İngilizce ama işin konuşma kısmı biraz daha farklı oluyor. Bu arada ben de yani İngilizce çok konuşmamıştım. Yani ODTÜ mezunuyum. Biz full mesela 5 sene İngilizce ders gördük neredeyse. Ama konuşma kısmı farklı bir şey. Ben yurt dışına çıktıktan sonra orada konuşabiliyormuşum ben dedim. Yani Türkiye'de o kadar rahat böyle konuşabildiğimi fark etmemiştim. O anlamda adım atmak lazım, görmek lazım, birazcık risk almak lazım. Sunum kısmında da şunu söyleyebilirim yine. Ben üniversitede falan topluluk önünde çıktığım zaman elim ayağım titriyordu, ağzım falan kilitlenecek derecede heyecanlanıyordum. Yani bunu kendimi zorlaya zorlaya hani alıştım artık yani öyle söyleyeyim. En son hani 500 kişinin önüne çıkıp bir şeye hani gerçekten korkmadan çıkıp, yani bu arada gene korkuyorsun ama kendi kendime ürettiğim birkaç taktikle çıkıp anlatmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Hani bu doğal yetenek, işte hiç korkmayan müthiş böyle özgüvenli insanlar da var. Ama ben öyle değildim mesela. Bu işte olup da introvert diyebileceğimiz, hani biraz daha içine kapanık, aslında böyle dışarı çıkıp rahat rahat konuşamayan ama bu işi yapan bir sürü insan var. Yapabilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa birazcık zorlamanız gerekir sadece kendinizi fazladan. Ben zorladım kendimi bayağı, öyle söyleyebilirim. Yani ben gerçekten bu alanda keyif alacağımı düşündüğüm için ve zaten iş dışında da buna benzer bir sürü şey yaptığım için ve o fırsat şirkette doğduğu için bu alana kaydım. Ama bu alanı hakikaten ben yapmak istiyorum. Zaten yeteneğim var, zaten bir şeyler yapıyorum diyorsanız, yani yurt dışı en iyi alternatif hakikaten. Çünkü genelde firmalar orada yani. Buradan remote olduğu için şu anda biraz daha avantajınız yine var ama yani insanlar şeyi tercih etmiyor yani. Londra'da bir sürü etkinlik varken seni sürekli oraya uçurup da, çünkü bir yere gittiğin zaman sadece oraya işte yol parasını falan hiç unut ya, önemli değil yani, ama zaman. Sen oraya gitmen demek senin bir sürü yorulman demek. İşte zamanının gitmesi demek. Bir ton şey iş, öyle söyleyeyim. Ya o tarz şeylerden dolayı biraz daha bu merkezi hub'taki yerlerde evangelistleri tutmayı tercih ediyorlar genelde. Olmayanlar da var. Ama Türkiye için konuşursak çok fazla firma bilmiyorum ben de. Bu alanda birazcık dar olabilir yani. Ama bu alana illa geçmek istiyorsanız yine de işte bu SaaS iş yapan, işte developer ürünü yapan firmalarda bu tarz roller olabilir. Yoksa bile üretilebilir, denenebilir. Yani onun dışında remote da çok var bu rollerden. Çünkü genelde bir takıma bağlı, çok böyle işte büyük bir mühendislik ekibine falan bağlı olmuyorsunuz. O anlamda birazcık sizi serbest bırakıyor bu rol. İşte siz kendiniz aslında birazcık girişimci de olmanız lazım bu rolde. Çünkü gidip siz, kimse gelip de şu konferansta konuş genelde demiyor. Sizin kendiniz gidip işte konferans bulmanız lazım, içeriği hangisini yazacağım belki karar vermeniz gerekiyor. Birazcık kendinizin bir şeyler yapabiliyor olmanız lazım. Size söylenmeyecek çünkü bir sürü şey. O anlamda hani remote opsiyonlar çoğu alana göre daha da fazla bizim alanda. Remote da olabilir. Yani isteğe bağlı yapabilirsiniz. Teknik taraftan da şunu söyleyebilirim bir tek. Bir o kaldı hani bahsetmediğim. Kendi zaten bildiğiniz bir alan varsa o alanda başlamanız çok çok daha kolay olur. Mesela security, işte güvenlik tarafında app security mesela bir şey yapıyorsanız, bununla ilgili zaten bu merkezi hub'larda belki 10 tane 20 tane firma var. Ve büyük ihtimalle bunlardan biri bu tarz bir role arıyor. Mühendis kökenli birkaç tane bile olsa işte blog post yazmış, sunum yapmış olmanız bu firmalar için çoğu zaman yetiyor. Öyle söyleyeyim.
Ya biraz şeyi konuşmadık. Aslında süremiz doldu ama ben bahsetmek istiyorum. Bu pandemi ve uzaktan çalışma modeline şirketlerin çoğunun geçmiş olması ve bu etkinliklerin artık online'a taşınmış olması, network olayları da biraz tabii etkinlikler online'a taşınca daha zor olmaya başladı. Tamam, Zoom odaları var, Discord odaları var. Okey de yüz yüze gibi olmuyor yani. İşte sen ne yapıyorsun? Londra'ya gidiyorsun, orada tabii. Burak diyor. İşte Facebook'a gidiyorsun, orada birkaç kişiye tanışabiliyorsun. Belki ne iş yaptığını soruyorlar. Ayaküstü 2 dakika konuşuyorsun, çatlıyor orada.
Hepsi
bir
gidiyor şu
evangelistik
an.
Yapmış oluyorsun. Evet ya, şu an hepsi uçtu gitti. Nasıl yansıdı abi? Nasıl handle ediyorsunuz peki? Kısaca biraz anlatır mısın o dönemi de?
Ya herkes gibi bizde de yani düşününce zaten akla ilk gelen şey, her şey online'a taşındı. Ama online'a taşınınca bir sürü şey de kayboldu. Bir sürü de faydası da oldu. Ama bana sorarsan hani ikisini dengelemek, eskiden de dengelemek lazımdı. Şu anda da hani dengede olsa daha iyi olur. Online tarafı yok edemezsin çünkü işte podcastlerle ulaşabileceğin mesela insan sayısı, işte yazdığın bir içerikle ulaşabileceğin insan sayısı, Twitter'da yazdığın bir işte gönderiyle ulaşabileceğin insan sayısı çok fazla. Ama bir konferansa gittiğin zaman belki 100-200 kişiye ulaşacaksın o anda. O anlamda online'ın çok büyük faydaları var. Ama her şey online'a taşınınca bir, insanlar çok sıkıldı. Takip etmek istemiyor artık yani bir şeyleri. Orada açıp bir video, yani eğlenceli olmayan bir şey artık böyle açıp da izleyecek hali kalmadı insanların. Ben de aynı durumdayım. O anlamda hani pandemi böyle bir dezavantajı da oldu. Online yapıyoruz, evet. Belki daha fazla kişiye ulaşıyor. İllüzyonu da olabilir, evet. Ama bence ulaşabiliyorsundur belki ama yararı tartışılır. O anlamda konferanslar çok daha iyiydi. Birebir o insan dokunuşunu kaybettik aslında. O ama bir yandan da her böyle genelde böyle developer advocate'lara, evangelist'lere bakarsan Twitter'da hep şey yaparlar. İşte of evden şu kadar uzak kaldım. Of işte gene mi uçacağım bilmem ne gibi böyle hayıflanırlar. O anlamda da herkesin uçağa binmek istiyor tekrar. Bayağıdır evdeyiz, dinlendik birazcık. En azından hani uçmadık etmedik. Çünkü uçuş da yani dile kolay ama işte 10 saatlik bir uçuş ya da 5 saatlik bir uçuş senin bütün yani sindirim sisteminde gidiyor, işte başın ağrıyor, gidiyorsun oraya farklı yemekler, kültürler. Yani kolay da değil. İşin bir tarafı, zor tarafı da var. O anlamda onlar gitmiş oldu. Ama bana sorarsan eski hali çok daha keyifliydi tabii ki.
Valla hava değişikliği, sindirim sistemi çok önemli. Onu ben atlamışım. Evet, o sıkıntı olabilir. Durmadan hava değişikliği ve sindirim sisteminin buna adapte
Tabii.
olamaması. Serhat, çok teşekkür ederim abi. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok değişik bir sohbet oldu. Bu da benim bilmediğim bir kavramdı ve benim için de çok iyi oldu. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Valla eklemek istediğim çok bir şey yok. Sadece arkadaşlara hani şey şunu tavsiye edebilirim. Bu tarz rollere geçmek isteyen arkadaşlara. Yani birazcık şey girişimci olmak lazım. Giriştikten sonra o zaten hani bir şeyler yaptıktan sonra size hiçbir zaman insanlar gelip de hani şunu yap bunu yap demeyecek. Ama siz orada bir içerik yazdığınız zaman onun faydasını her zaman görürsünüz. İşte bir sunum yaptığınız zaman onun faydasını kariyerinizde her yerde görürsünüz. Bu evangelist ol olma. O anlamda bence topluluğa dair bir şeyler yapmak kariyeriniz açısından geliştirici tarafındaysanız özellikle her zaman faydalı. Bu role geçip geçmemenizle de alakası yok. Ben onu tavsiye ederim. Birazcık şey bu tarz şeylerde aktif olsunlar. Faydasını görürler. Ben de çok teşekkür ediyorum abi bu arada.
Eyvallah abi. Çok sağ ol. Evet, Üretim Mantekliğinin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.